Ayrım 5.
Çalı süpürgesi. Çengelli iğne. Sapının ucu, bütün kenarları, ek yerleri paslanmış teneke kovasını toprağa koydu. Sabahın ayazı, yaşlı ellerinin gücünü yitirmiş eklemlerinde sızladı yeniden. İki büklüm eğildiği toprağa dokundu. Bütün renkleri karışmış eteğinin defalarca diktiği yaması yeniden sökülmüş, rüzgarın soğuk esintisinde sallanıyordu. Birkaç adım arkadaki ahşap evinin kapısını çarpmaya başlayınca hırkasının cebindeki birkaç baş soğanı kovanın yanına bırakarak doğruldu. Yılların verdiği yorgunluğun eğdiği bedenini adım adım sürükleyerek merdivenlere yaklaşırken bahçenin birkaç metre ötesindeki ıssız yoldan geçen arabanın gürültüsüyle başını kaldırdı. Evin arkasındaki dorukları karlı dağdan gelen yol asfalttı ve buradan 40 yılda bir geçen yolunu kaybetmiş arabaların hızı rüzgara her defasında ıslık çaldırırdı. Arabanın camına dayadığı ellerinin arasından kocaman gözlerle bakan bir kız çocuğuyla karşılaştı yaşlı kadının gözleri ve araba çekti gitti ve kadın kaldı öylece. Kapı vurmaya devam etti. Basamakları çıktı ağır ağır. Birkaç tahta parçasının derme çatma birbirleriyle ilişmesiyle zaten hiçbir zaman yerine oturmayan geçme ahşap kilidini çekti ve bileklerine kadar çamura bulanmış lastik botlarını ve diğer her şeyi dışarıda bırakıp içeri girdi. El örgüsü yün çoraplarının rengi kirden atmış, neredeyse yere inen bulutların ortalığı bulandırmasına benzer kuyuluğa dönmüştü. Bastığı yerde artık lime lime olmuş kilimin desenleri oraya buraya yayılmıştı. Kapıyı kapatmak için bir kez daha etti, bir kez daha ardından büyük tahta çubuğu yerine geçirdi kilit olarak. Yine de kaç gündür süren soğuk her an daha da acımasızca çöktüğünden rüzgar hızı biraz da keserek ama vazgeçmeyerek eve dolmaya devam etti. Ufalmış bedenini zorlayarak kapının yanındaki hasırlara dökülmüş tabureye çıktı. Eline aldığı dal parçasının da yardımıyla kemikleri ne zaman kıvrılıp kapının üst çerçevesine konmuş kalın naylon örtüyü bağlarından kurtardı. Açılırken omuzuna çarparak yün hırkasının cebine takılan naylonun köşesi yaşlı kadının tabureden desenlerine dağılmış kirlimin üstüne fırlattı. Sırtında yıllar içinde eriyip gitmiş olan hırkasının cebi sökülmüş, başındaki rengi atmış beyaz yemini ucundan sallanan rengarenk dantel meyveleriyle iç kapının oraya savrulmuştu. Üzülmüş küçük bedeniyle korumaya çalıştığı başının iki yanından uzun bembeyaz ince saç örgüleri sakin sakin yerde uzanıyordu. Bir zaman sonra yavaşça kalktı yerden, başını bağladı. Yakasındaki çengelli iğnelerden biriyle hırkasının cebine tutturdu. Bir adım geri çekilerek kapıya baktı. Gülümseyen gözlerinde 80 yılın silikleşmeye başlayan derin maviliği vardı. Oldu gibi, dedi odanın içine seslenirken. Artık üşümeyeceksin. Bir de battaniyeyi çaktım şu naylonun üstüne. Gör bak nasıl ısınacak ortalık. Issızlığın ortasındaki büyük suskunluktan sonra devam etti konuşması. Oldu tabii. Soğanları ekemedim ama bir ses duydum sandım. Beni çağırdığını. Hani olmaz bilirim ama bir umut işte. Yaşamak için bir umut gerek. Dur bir çay yapayım da ne olduğunu anlatayım. Evin kenarına konulmuş sobadan çok delik deşik bir kovaya benzeyen tenekenin içine tek tük ince dal parçalarını özenle yerleştirdi. Kenarda duran eski salça kutusunun içindeki gazlı bezlerden bir tanesini maşayla alıp içine attı. Kibrit aradı bulamadı. Yerde duran çaydanın içine güçlükle eğilerek baktı. Dibinde iki parmak kadar su vardı. Alüminyum çarpıla çarpıla biçimini yitirmiş çaydanlığı. Kapağını kapattı, sobanın üstüne koydu. Bir süre baktı. Sonra gidip odanın sonundaki pencerenin kenarında duran sedire bir ayağın altına alarak oturdu. Pencereden artık hiçbir şey görünmüyordu. Dağın doruklarından inen kar tipi akşamı derken getirilecek gibiydi. Yaşlı kadın dudaklarının kenarından kuru küçük parmaklarını geçirdi. Evet, gene geçti dedi. Sen haklısın galiba. Bizim kız olmalı. Millet ne derse desin. Canım boş ver. Gözler aynı ben. Biliyorum bu sohbeti bir daha açmayalım ama kaç zaman oldu? Yok ya, o kadar mı? Oldu mu o kadar? O zaman yaşlanmıştır da o yüzden gelemiyordur. Haklısın, doğar doğmaz gitmişti, haklısın. Aynen böyle bir kış günüydü değil mi? Yine kalmıştık böyle bir başımızla, acımızla, can acımızla. Ama bak dikkat et, hep böyle günlerde şöyle bir uğrayıp gidiyor. Yok göremedim, yani gözlerini gördüm tabii de ne renkti hatırlayamıyorum şimdi. Bizim kızın ne renkti gözü, sen hatırlıyor musun ne renkti? Göstermemişler miydi? Haa. Evet evet. Daha gözünü bile açmamıştı yavrucak. Bir süre sustu. Hem zaten doğar doğmaz gözünün rengi belli olmazmış. Değişirmiş zamanla. Eğilip sedirin üzerinde oturduğu yerin ilerisinde elini gezdirdi. Sen üşümüşsün. Ellerin buz gibi. Kaç gündür ısıtamadım gitti seni. Bu soba da çekmiyor artık. Doğru düzgün yanmıyor. Dur biraz daha uzanayım. Ha sahi çayı da koyayım. Bir dilim limon da istersin değil mi? İyi olur bu havada. Önce diğer yana doğru eğilerek altına aldığı ayağını yere bastı. Bir süre durdu. Bacağın uyuşmasının geçmesini bekleyerek ovdu. Yavaşça kalkarken hırkasına biraz önce taktığı çengel iğne sedirden sarkan beyaz örtüye takıldı. Fark etmedi. Yerdeki postun eskilikten birbirine yapışmış tüyleri üstüne basarak sobaya doğru giderken örtü ardı sıra yere düştü. Sobanın kapağını kaldırdığı sırada örtüyle birlikte sedirden yere yuvarlanan cansız bedenin çıkardığı büyük gürültüyle korkarak geri döndü. Yerde dağılmış bir şekilde yatan bedene büyük bir sevgi ve üzüntüyle yaklaşarak ''Ama neden her gittiğim yere benimle gelmek istiyorsun? Biz artık eski biz değiliz ki istediğimizi yapabilelim. Bak, şimdi kim seni eski yerine koyacak? Kız da yok. Yok, zaten gelmez ki bundan sonra da.'' dedi. Delik deşik olmuş ahşap zeminin üzerindeki bedenini düzeltti. Dağılmış beyaz saçlarını, parçalanmış pijamasının düğmelerini, ellerini, ayaklarını öptü. Yerde duran beyaz örtüyü üstüne örttükten sonra yanına uzandı. ''Her şey geçer.'' dedi. ''Her şey biter. Dur bakalım. Sabah ola, hayır ola.'' Dışarıdaki fırtına iri kar tanelerini tüm gücüyle camlara ve her yere sürüklerken akşamı da getirdi. Hava karardı. Yaşlı kadın güçsüz bedeninin her zerresiyle yanındaki yaşamına sarıldı. Uykuya daldı. 3 Ocak 2005. Sayfa 63. Kırık. Çok da bir şey değildi aslında. Bulaşıkları yıkarken sabunlu ellerinden tabak kaymış, nasıl olduysa uçarak hemen dirseğinin yanında üst üste dizilen bir düzine tabağını ardından sürükleyerek lavaboda paramparça olmuştu. Hepsi, olduğu gibi hepsi bir daha kullanılmasına imkan olmayacak şekilde yok olmuştu. Neredeyse bütün çeyiz. Anneciğinin daha o çocuk yaşındayken gazetelerden biriktirdiği kuponlarla mahalle mahalle peşine düşerek düzdüğü çeyizi. Gittiği evin hanımlarına, beylerine, kapıcılarına başını eğerek sorduğu gazetelerden kestiği kuponlarla. Paramparça oluvermişti işte. Aylarca süren umutlu bekleyiş, gözünün bebeğini güldüren o elde ediş dağılıvermişti. Eşyaya güvenmek, bel bağlamak ne mutsuzlukmuş. İşte şimdi gecenin bir yarısı daha yerleşmeye bile vakit bulamadığı, evliliğinin birkaç gün sonrası kayın, kaynana ve bilmem akralın akraba yaptığı bal böreği mideye indirip bolca giyilip koyu koyu yapılmış telfizi bol kahvelere hübürtüterek çekip gittikten sonra lavabodaki bin bir parça ve gözünde dışarıdaki geceden de kara rengin üstünde hala uçuşan yıldızlarla oturuyor taze gelin. Bu kadar kader bilmezlik. Malın değerinden anlamazlık olmaz ki ama. Bu dayak az bile ona. Ama ne yaparsın? Bir can sıkıntısı varsa böyle belli etmemeli erkeği. Olur mu ama erkek adam bu. Sinirlenince vurduğu yerde gül biter. Bitmeli. Bu böyle bilini. Elini kolunu da fena kesmiş ama geçer, geçer. Bileğindeki kanı önce yıkasın, hele bir kaynar suyla. Aksın pisliği sabunu deterjanı. Aksın kanı. Aksın bileklerinden sabaha kadar. Ağlayarak uykusuna dalan sessiz gelinin. Uyanırsa eğer bir gün çocuklar olacak. Okutacak. Gözlerinde her gün gördüğü çıplak kadınların ulaşılmaz mutluluklarıyla kaplı güçleriyle onları saracak. Sessizliği yükselecek bir gün. Kendine varacak, anlayacak, bir şeyleri anlayacak. Uyanırsa eğer, yarın onun için de gün doğacak. Renklerin her türlüsünü görmeyi ve daha pek çok şey öğrenecek. Çok da bir şey değildi aslında. Sanki bir meyhanede zevkle kırılıveren onlarcasından birkaçı. Her neyse. Adam dönse, erkekçe çarparak dimdik çıktığı kapıdan geriye. Bir dönse, biraz da çabuk dönse, o da olmazsa, taze gelin uyansa, uyanabilse, iyi olacak. 31 Mart 2005.
Sayfa 65. Hoşt. Anlatılacak hikaye, uzak, güzel, küçük bir şehirde, temiz, bakımlı, iyi insanların oturduğu bir sitede geçmektedir. Site, büyük apartman bloklarından oluşmaktadır. Tam ortasına düşen apartmanın 5. katındaki 4 daireden kuzeydoğuya bakan tarafındakinde kara kuru, ufacık devecik, sarı beyaz saçları darmadan ve inanılmaz gür sesli yaşlı bir kadın ile tombul kocaman kara köpeği yaşamaktadır. Köpek, sahibinin iddiasına göre yaşamının son yıllarını sürmekte, bugün yarın kadını bir başına koyup ansın gideceğini cümle alem bilmektedir. Dairenin büyük balkonu vardır ve bu balkona açılan pencerelerinden bakıldığında uçsuz bucaksız gibi duran bir ova, ötesinde uzaklarda kışın soğuk yüklü gri bulutların başını sardığı tepeler görünmektedir alabildiğini. Bu tepelerde uzun kavakların salınımları, ovadaki tarlalarda traktörlerin hiç durmadan gidiş gelişleri ve sıcak yaz günlerini bitmek bilmeyen sulama işlemlerini seyredebilirsiniz. Çok rahatlatıcı, çok dinlendiricidir ama kadın için değil. Kadın, İç huzurunu çoktan kaybettiğinden değil, hiçbir zaman sahip olmadığından, hatta ne demek olduğunu dahi bilmediğinden asla memnun ve mutlu olmaz. Zaten bu durumda nasıl mutlu olsun ki? Tek düzeliğini yıllar yılı, gece gündüz yalnızca arada sırada uçan bir iki kuşun değiştirdiği manzaranın tam orta yerinde, üstelik sadece birkaç metre ötede, sarı suratlı, dümdüz, neredeyse penceresi bile olmayan, sevimsiz bir elektrik binası yükselmektedir. Elektrik binası mı? Hani canım, faturaları yatırıp elektrikle ilgili bir sorun olduğunda gidilen soğuk yer. Tam burnunun dibinde hem de. O yüzden taşımak istemektedir buradan. Zaten zamanı da gelmiştir. Bunu sık sık yapar. En fazla 2 sene oturduktan sonra başlar ev aramaya. Aynı şehirde bulursa ne hala. Bulamazsa diğer şehirlere uzanır. Yeni tanıdıklar, arkadaşlıklar sayesinde oralara yerleşir.
Yeni tanıdık? Onu da bulmak çok kolay kadın için. Bindiği otobüs, 3 aylık maaşını beklediği sıra, üyesi olduğu lokalin 40 yılda bir uğradığı çay salonu yeter de artar bile. Şöyle bir etrafına bakınır, kılığını kıyafetini beğendiği, duruşu oturuşu düzgün bir hanımefendiyle hemen kaynaşıverir. Aslında oldu olası beyefendilerle kaynaşır ya, şimdi bu uzun konuya girmeyelim. Hem bu yaşını başına almış kadının aşk hayatını burada irdelemenin ne anlamı var canım? Biz arkadaşlıklardan, dostluklardan söz ediyoruz. Birkaç dakikalık bir sohbetten sonra diğer kadının her şeyini öğrenen yaşlı kadın sondaja başlayıp nerede, ne kadara, hangi koşullarda yaşadığını öğrenir. Dostluklarının ilk yarım saatinde ağlayıp sızlayarak, genç yaşlı artık hiçbiri kalmayan bütün sülalesine verip veriştirerek, küfürler sorup kendini yerden yere atarak karşısındaki kadının ruhunun derinliklerine sızar, diğer yarım saatte de omuzunda ağlayan artık samimi arkadaşının bütün sırlarına sahip olarak onu avutabilir. Bu ne işine yarar mı diyeceksiniz? Şöyle, gelecek bir zamanda canı sıkılıp da can ciğer kuzu sarması hallerinden kurtulmak istediğinde, arkadaşının ve arkadaşlarının suyunu çıkarıp posası midesini bulandırmaya başladığında ve de taze arkadaşlar, arkadaşlıklar kurup yeni ve başka hayatları emip beslenmek üzere öğrendiklerini insanın en acımasız halleriyle kullanıp bir anlık sıkı bir silkinişle hayatından söküp atma kolaylığına ve rahatlığına sahiptir bu yaşlı kadın. Yaşlı ve yalnız kadın. Her türlü şeyi yapar. Her türlü şeyi söyler. Karşısındakinin şaşkınlığından yararlanarak kapısını kapatıverir. Bu kapı kapatmalar sıklaşmaya başladığında da başka semtler, başka şehirler onu bekliyor olur her seferinde. Ayrıca köpeği de mutsuzdur burada. Evden çıkarken eğer odasına koymayı unutur da kapılar açık kalırsa, bütün mahallenin çocukları dış kapının önüne toplanıp hep bir ağzın ismini çağırarak deli ederler zavallıyı. O da başlar bağırmaya tabii. Hadi al ondan sonra da başına belayı. İşin yoksa uğraştır elin adamlarıyla. Yok yok, taşınacak buradan. Başka çaresi yok. Kadın neredeyse hep bir şey yemeden yaşamını sürdürmesine rağmen, yaz kış demeden gün aşırı alışverişe çıkıp kolları kopana dek doldurduğu poşetleri eve taşırken genellikle sokaklarda bayılır. Çevreden yetişen konu komşu esnaf onu eve götürürken bunca şeyi yiyip de nasıl böyle kalabildiğini konuşur. Bu konuşmalar günlerce sürer gider. Köpeğe yormak kimsenin aklına gelmez çünkü koca kara köpeğin odasından dahi dışarı çıkarmadığı için ara sıra havlamasından başka esamesi okumaz hayvanın. Odasındaki büyük ve yumuşak koltuğun üzerinde başını işlemeli yastığına koyarak uyur ve yazın pamuklu, kışın yünlü bir örtü tamamlar uykusunu. Ayrıca tam karşısında olan televizyonda gün 24 saat hizmetindedir. Kadın hep yemek yapmayı düşünür. Bir de temizlik. Çayına ince bir dilim halinde koyduğu limonları bile özel bir fırçayla temizledikten sonra sabunlar, durular ve ondan sonra da keser. Haklıdır. Her tarafta göremediğimiz milyonlarca mikrop vardır. Sonra sokaktan getirilen onca pisliğin evde dolaşması nelere mal olabilir bir düşünsenize. O yüzden de hiç kimseyle görüşmez, gitmez, evine de özel konukları haricinde kimseyi almaz. Günde en az 5 kere yerleri siler, köpeğinin zaten ayrı olan tuvaletini temizler, havluları değiştirir ve bolca çamaşır suyu tüketir. Vücudunda hiçbir mikrop yoktur. Doktoru böyle demiştir. O da bununla övünür. Mikrop kötü bir şeyler demektir. O iyi bir insandır, etrafında kötülüğe yer yoktur. Evi büyük bir mutfak ve odalardan oluşmaktadır ama genelde mutfakta yaşamaktadırlar. Bir de girişin hemen yanındaki büyük odada. Kışları oldukça sert geçen bu şehirde mutfakta her an bir şeyler piştiği için en doğru ve sıcak yer orasıdır. Sabahları daha göz açmadan yakılan sigarasıyla yapılan kahvaltının hemen arkasına içilen orta şekerli kahvenin yanında birkaç dilim çörek, öğle yemeği hazırlıkları sürerken atıştırılan meyveler, öğle yemeği ve ardından yeniden bir fincan kahveyle küçük tatlılar, akşamüstü hafif bir kahvaltı ve kahve ve akşam yemeği sonrasında gene kahve. Geceye doğru kek ya da börek tabaklarıyla birkaç bardak çay ve gece arasından sonra mutlaka sabaha kadar tok tutacak hafif tatlardan 1-2 tane daha ve belki küçük çikolata parçaları. Bu arada sigara, hep sigara, yeniden sigara. Genellikle sabaha kadar açık olan televizyonun karşısında bir o kanala bir bu kanala göz gezdirerek uykuya sabaha karşı dalınır ve özellikle de kış aylarında öğlene doğru kalkılır bu evde. Orta şekerli kahve ve sigaraların dışındakileri yaşlı ve zayıf kadının yediğini sananlara çok yanıldıkları söylenebilir ancak. Çünkü bir elinde kahve incarı, diğerinde sigarayla önüne aldığı her tabağın diğer ucunda kara köpeğin kara ıslak burnu durmaktadır. Bu burun daima acı çekiyormuş ve günlerdir, haftalardır açmışçasına yaşlı kadın her lokmasında sanki son nefesini verir gibidir. İç çekişleriyle yüklü inlemeleri, sahibi ağzına bir lokma atana kadar onun 3-4 lokmayı mideye indirmesiyle bile son bulmaz.
Ayrım sonu.